Ayrım 21, Casuslar Mücadelesi, John Le Carre, sayfa 203. Bu arada Haldane masasında oturmuş Gladstone'un verdiği raporu inceliyordu. Rapora göre Kalkstad bölgesinde bugüne kadar iki askeri manevra gerçekleştirilmişti. Biri 1952'de, diğeri ise 1960'ta. İkinci olayda Ruslar hava desteği olmadan ağır zırhlı araçlarla karadan Rostock'a saldırmışlardı. 1952'deki olaya gelince büyük bir birliğin Volkan'ı ele geçirmiş olmasından başka pek fazla bilgi yer almıyordu raporda. Mor renkli apoletler taktıkları yazılmıştı. Bu rapor güvenilir değildi. Her iki olaydan sonra da o sahanın kapalı olduğu duyurulmuş ve bölgeye kuzey sahili boyunca takviye edilmişti. Sonra sanayi tesisleriyle ilgili uzun bir anlatı kısmı vardı. Circus'tan alınan ve kaynağın açıklanmadığı malumata göre Volken'in doğusunda yer alan bir platoda yeni bir rafineri kurulmaktaydı ve bu rafineriye ait makineler Leipzig'ten getirtilmişti. Malzemenin trenle taşındığı ve Kalkstad üzerinden gönderildiği en akla yakın ama aynı zamanda en uzak ihtimaldi. Bölgenin herhangi bir zaman diliminde geçici olarak kapatıldığına ve siviller ya da sanayi tesisleri tarafından huzursuzluk çıkarıldığında dair hiçbir bilgi yoktu. Gelen evrak tepsisinde evrak kayıt bölümünden gelen bir not duruyordu. İstedikleri dosyaları bulmuşlardı. Ama bazı dosyalar imza karşılığında okunan dosyalar olduğundan onları kütüphanede okuması gerekiyordu. Merdivenlerden inerek genel evrak bürosunun çelik kapısındaki şifreli kilidi açtı ve elleriyle yoklayarak elektrik düğmesini bulmaya çalıştı. Bulamayınca vazgeçti ve özel ya da gizli belgelerin muhafaza edildiği binanın arka tarafında yer alan bu küçük penceresiz odada karanlıkta ilerlemeye çabaladı. Ama etraf zindan gibi karanlıktı. Bir kibrit yaktı ve sonra ışığı açtı. Masanın üzerinde iki dosya grubu duruyordu. Gizlilik derecesi yüksek olan ve kapağında imza formu bulunan Mayfly dosyasında 3. cilde gelinmişti. Diğer dosya, yani aldatma, Sovyet ve Doğu Almanya dosyası ise gayet muntazam bir şekilde düzenlenerek sert kılıflarda muhafaza edilen fotoğraf ve belgelerle doldurulmuştu. Mayfly dosyasına kısaca bir göz attıktan sonra diğer dosyaya geçerek dünyanın her yerinde ve akla gelebilecek her türlü yalan dolanla Batı istihbarat teşkilatlarını kandırmaya çalışan, bazen de bunda başarılı olan dolandırıcıların, çift taraflı ajanların ve kaçıkların yer aldığı iç karartıcı belgelere baktı. Kullanılan teknik hep aynıydı. Gazete haberlerinden ve halk arasında dolaşan dedikodulardan alınan ufacık bir gerçek bilgi kırıntısı dikkatlice işlenip başka bir şekle sokuluyor. Sonraki adımda, ki bu adım genellikle ilki kadar titizlikle atılmıyordu, hile yapan taraf bu malumatı karşısındaki tarafı aldatmakta kullanıyordu. Bu husumet açığa çıkınca da iki taraf arasında yaşanan bir çeşit fikir savaşı ve artistik yasal hamlelerle zaten mahkumiyet giymiş ilişki kasıtlı olarak nihayete erdiriliyordu. Raporlardan birine Gladstone'un parafesine atarak bir işaret koyduğunu ve bu işaretin üstüne de özenli yuvarlak hatlı el yazısıyla ilginizi çekebilir yazdığını fark etti. Bu bir sığınmacının Sovyet tanklarının Gustweiler yakınlarında tatbikat yapmakta olduğuna dair açıklamasını içeren bir rapordu. Rapora dağıtılmaz sahte evrak ibaresi eklenmişti. Bu raporda verilen malumatın gerçekliği uzun pasajlarla kanıtlanmaya çalışılmış ve 1949 tarihli bir Sovyet askeri tarifnamesinden neredeyse birebir alıntılar yapılmıştı. Raporu hazırlayan kişi olayı tüm boyutlarıyla ele almış ve kendi yaratıcı fikirlerini de dahil etmişti. Çok bulanık 6 fotoğraf da rapora eklenmişti. Fotoğraflara bakıldığında bunların bir telefoto objektifi ile trenle giderken çekildiği anlaşılabiliyordu. Fotoğrafların arkasına McCulloch'un özenli el yazısıyla şu not düşülmüştü: fotoğrafların Doğu Almanya üretimi bir Exa-2 ile, yani tek objektifli bir refleks makineyle çekildiği iddia edilmiştir. Makine pahalı olmayan, tüm Exacta lensleriyle uyumlu, düşük hıza sahip bir makinedir. Çekim trenden yapıldı ve makine sallandığı için fotoğraflar çok bulanık ve karanlık çıkmıştır. Bu tüm şüpheleri ortadan kaldıran bir rapordu. Makineler aynıydı, işte buydu. Evrak odasını kilitledi ve eve gitti. Leclerc ona illaki İsa'nın Noel gününde doğduğunu kanıtlamak zorunda olmadığını söylemişti. Ama Haldane, Taylor'ın öldürüldüğünü kanıtlamak zorunda olduğunu biliyordu. Woodford'un karısı viskisine birazcık soda ekledi. Bunu tadından hoşlandığı için değil, daha çok alışkanlıktan yapıyordu. ''Bir oda yatmak ha? Yok artık, daha neler?'' dedi. ''Peki operasyon parası alıyor musunuz?''
''Evet, elbette.''
''O halde bu bir konferans değil, öyle değil mi?'' ''Konferans bir operasyon değildir.'' ''Tabii ki.'' kıkırdadı. ''Bu konferansı Kremlin'de yapıyorsunuz, o zaman iş değişir tabii.'' ''Pekala, bir konferans değil, bu bir operasyon, bunun için para alıyorum.'' Ona acımasız bir bakışla baktı. Zayıf, çocuksu bir kadındı. Ağzındaki sigaranın dumanı yüzünden gözleri yarı kapalı duruyordu. ''Ulan biten hiçbir şey yok. Hepsini sen uyduruyorsun.'' Gülmeye başladı. Zorlama, sahte bir gülüştü. ''Seni küçük zavallı.'' dedi ve yine alaycı bir şekilde güldü. ''Küçük Clark'i nasıl? Hepiniz ondan korkuyorsunuz değil mi? Niye hiç ona karşı çıkmıyorsunuz? Jimmy Gordon yapardı o. Onun ciğerini bilirdi.''
''Bana Jimmy Gordon'dan bahsetme.''
''Jimmy harikadır.''
''Babs, seni uyarıyorum.''
''Zavallı Clark'i hatırlıyor musun?'' dedi dalgın dalgın. ''Bize kulüpte güzel bir akşam yemeği vermişti. İyi günlerimizde verdiği o yemeği hatırladın mı? Biftek, böbrek ve dondurulmuş bezelye vardı.''
Viskisinden bir yudum aldı. ''Ve sıcak cin.''
Birden aklına bir şey geldi. ''Hayatında hiç kadın oldu mu acaba?'' dedi. ''Tanrım, bunu daha önce niye hiç düşünmedim ki?''
Woodford konuşmanın gidişatını değiştirmek istedi. ''Tamam, olup biten hiçbir şey yok.''
Yüzünde aptal bir sırıtışla ayağa kalktı ve masanın üzerinde biriken kibritleri topladı. ''Sakın o iğrenç pipoyu burada içmeye kalkma.'' dedi Babs otomatik bir sesle.
Woodford kendini beğenmiş bir ifadeyle ''Evet, hiçbir şeyin olduğu yok.'' diye sözlerini tekrarladı ve piposunu yakıp gürültülü bir şekilde içine çekti.
''Tanrım, senden nefret ediyorum.''
Woodford başını salladı, hala sırıtıyordu. ''Önemli değil.'' Üstüne gidiyordu. ''Hiç önemli değil. Bunu sen söyledin tatlım, ben değil. Bir odada yatmıyorum, yani her şey yolunda, öyle değil mi?'' ''Ayrıca Oxford'a da gitmedim, hatta bakanlığa da gitmedim. Beni gece yarısı eve getirecek bir arabam da yok.''
Babs öne eğildi, sesi birden telaşlı ve korkulu çıkmaya başlamıştı. ''Neler oluyor?''
Şimdi tıslar gibi konuşuyordu.
''Benim bilmeye hakkım var değil mi? Ben senin karınım değil miyim? Bir ondaki o küçük fahişelere söylüyorsundur ama, o halde bana da söyle.''
''Sınırdan bir adam geçirip içeri yerleştiriyoruz.'' dedi Woodford. Bu onun zafer anıydı. ''Ben işin Londra ayağında yer alıyorum. Bir kriz var, savaş bile çıkabilir. Çok hassas bir mesele.''
Kibrit sönmüştü ama o hala kolunu aşağı yukarı doğru sallıyor ve gözlerinde bir zafer pırıltısıyla karısını seyrediyordu. ''Sen lanet olası bir yalancısın.'' dedi Babs. ''Bana masal okuma.''
Öte yandan Oxford'da köşe başında bulunan meyhanenin dörtte üçü boştu, yani içki barı tamamen onlara tahsis edilmiş durumdaydı. Lizer White Ladies'ini yudumlarken telsiz operatörü de nasıl olsa hesap şube tarafından ödeneceği için kendisine en iyi biradan sipariş etmişti.
''Tek yapman gereken olayı sakin bir şekilde halletmek Fred'' diye onu teşvik edercesine konuştu. ''Sonuna kadar gayet iyi geldin.'' ''Biz seni her an duyacağız, bunu hiç merak etme. Sadece sınırdan 120 kilometre içeride olacaksın. Usulleri hatırladığın müddetçe senin için çocuk oyuncağı. Ayarlamaları dikkatli yap, yoksa hapı yutarız.''
''Hatırlayacağım, merak etme.''
''Almanlar fark ederler diye endişelenme. Sen aşk mektubu göndermiyorsun sonuçta, sadece birkaç rakam grubu. Sonra hemen yeni bir çağrı işaretine ve farklı bir frekansa geçeceksin. O sinyali de sen orada olduğun süre içinde bulamazlar zaten.''
''Belki bugünlerde bulabiliyorlardır.'' dedi Lizer. ''Belki de savaştan bu yana çok daha gelişmişlerdir.''
Uğraşacakları yoğun bir sinyal trafiği olacak. Ticari gemilerden, askeri birliklerden, hava kontrolden ve tanrı bilir daha bilmem nerelerden gelecek bir sürü sinyal. Onlar Süpermen değil Fred. Senin gibi adamlar. Bir sürü sersem herif, endişelenme.
Endişelenmiyorum. Beni savaşta ellerinde tutamadılar. Yani uzun süre tutamadılar.
Dinle, şuna ne dersin Fred? Bir içki daha içelim ve sonra eve gidelim. Ve Mrs. Hartbeck'le güzel bir gece geçirelim. Işık olmasın, tamam mı? Karanlıkta, kız utangaç çünkü, anladın mı? Yatmadan önce %100'lük bir skor kaydet. Yarın da dalgamıza bakalım. Ne de olsa yarın pazar, öyle değil mi?
Diye sabırsızca ekledi. Uyumak istiyorum. Biraz uyuyamaz mıyım Jack?
Yarın Fred, yarın güzelce dinlenirsin. Dirseğiyle Lizer'ın dirseğini dürtükledi.
Şu anda sen evlisin Fred, biliyorsun öyle her zaman uyuyamazsın. Yemeğini ettin. Hep dediğimiz buydu değil mi? Tamam, unut gitsin oldu mu diye sinirle cevap verdi Lizer. Unut gitsin, tamam mı?
Özür dilerim Fred.
Londra'ya ne zaman gidiyoruz?
Pazartesi Fred.
John da orada olacak mı?
Onunla havaalanında buluşacağız ve kumandanla. Biraz daha pratik yapmamızı istediler. Prosedürlerle ve diğer şeylerle ilgili.
Lizer başıyla onayladı, işaret parmağını ve orta parmağını sanki maniple üzerinde hareket ettirirmiş gibi hafifçe masanın üzerine vuruyordu. Hey, niye Londra'da geçirdiğin şu tatildeki kızlardan birini anlatmıyorsun diye bir öneride bulundu.
Lizer hayır anlamında başını salladı.
Tamam o halde, hadi gel içkilerimizi bitirelim de sen bize güzel bir bilardo dersi ver.
Lizer utangaç utangaç gülümsedi, huzursuzluğu uçup gitmişti.
Senden çok daha fazla param var Jack. White Lady pahalı bir içki, dert etme.
Tebeşiri alıp ıstakanın ucuna sürdü ve 6 pence ortaya koydu.
Son gece için ya 2 katı ya da hiç olacak dedi.
Johnson ondan rica edercesine, bak Fred dedi, hep daha çok paranın peşinden koşma. Yani 100'ü hedefleme, 20'lere ve 50'lere de bak. Biliyorsun daha sonra çoğalırlar. O zaman işi başarıyla sonuçlandırabilirsin.
Lizer birden sinirlenmişti, ıstekayı yerine koydu ve askıda duran deve tüyü rengindeki paltosunu aldı.
Ne oldu Fred? Şimdi ne diye böyle tepki gösterdin?
Tanrı aşkına beni rahat bırak. Bir gardiyan gibi davranmayı kes. Ben bir göreve gidiyorum. Hepimizin savaşta yaptığı gibi idam hücresine gitmiyorum.
Johnson nazik bir ifadeyle aptal olma dedi ve paltosunu elinden alarak tekrar askıya astı. Bu arada biz ona idam hücresi demeyiz. Ölüm hücresi deriz.
Carol kahve fincanını masaya Löklerkin önüne bıraktı. Lökler kafasını kaldırarak parlak gözlerle ona baktı ve teşekkür etti. Bir partiye gitmiş ve sonuna kadar beklemiş bir çocuk gibi yorgun ama mutlu görünüyordu.
Adrian Haldane eve gitmiş diye bir açıklama yaptı Carol.
Lökler kalkıp haritaya doğru yürüdü. Odasına baktım, iyi geceler demesi gerekmez miydi?
Asla demez dedi Lökler gururla. Yapabileceğim bir şey var mı?
Yardayı metreye nasıl çevirdiğimizi hatırlayamıyorum.
Ben de hatırlamıyorum.
Circus bu yolun 200 metre uzunluğunda olduğunu söylüyor. Burası 250 yarda diye belirlenmişti değil mi?
Öyle sanırım. Kitabı alıp geleyim.
Odasına gitti ve kitaplıktan içinde hesap çizelgeleri bulunan kitabı alarak geri geldi.
1 metre 39,37 inç ediyor diye okudu. 100 metrede 109 yarda ve 13 inç ediyor.
Leclerc rakamları kaydetti. Gordon'a teyit edici bir telgraf çeksek iyi olur. Önce kahveni iç, sonra da not defterini al ve gel.
Kahve istemiyorum.
Mesajı normal öncelikli gönderelim. İhtiyar Jimmy'nin yatağından fırlamasına sebep olmayalım.
Küçük elini saçlarının arasından geçirdi.
1. İlk grup Haldane, Avery, Johnson ve Mayfly falan filan sefer sayılı BA uçuşuyla 9 Aralık tarihinde gelecektir. Başını kaldırıp Carol'a baktı. Ayrıntıları idari kısımdan öğrenirsin dedi. 2. Herkes kendi ismiyle seyahat edecek ve Lübeck'e trenle geçecekler. Güvenlik sebebiyle grupla havaalanında buluşmayacaksın. Tekrar ediyorum. Buluşmayacaksın ama Lübeck üssündeyken Avery ile gerekli tedbirleri alarak telefon yoluyla temas kurabilirsin. İhtiyar Adrian'ı onunla uğraştırmayalım. Kısa bir kahkaha attı. İkisi pek anlaşamazlar. Sonra sesini biraz daha yükseltti. 3. Sadece müdürün bulunduğu ikinci grup 10 Aralık'ta sabah uçağıyla gelecek. Lübeck'e gitmeden kısa bir briefing vermek için onu havaalanında karşılayacaksın. 4. Senin rolün Mayfly operasyonunu başarıya ulaştırmak için operasyonun tüm safhalarında danışmanlık yapmak ve gereken yardımlarda bulunmaktır. Carol ayağa kalktı. John Avery de gitmek zorunda mı? Zavallı karısı onu haftalardır görmüyor. Löbler kafasını bile kaldırmadan savaşın azizliği dedi. Bir adamın 220 yardayı emekleyerek geçmesi ne kadar zaman alır acaba diye mırıldandı. Ha Carol, o telgrafa bir cümle daha ekle. 5. İyi avlar. Orada uzun süre hapis gibi yaşadığından ihtiyar Jimmy'ye biraz gaz vermek gerek. Evrak tepsisinden bir dosya alarak dikkatle kapağına baktı. Muhtemelen Carol'ın gözlerinin hala üzerinde olduğunun farkındaydı. Ölçülü bir şekilde gülümsedi. Bu Macaristan raporu olmalı. Viyana'da bulunan Arthur Fielden ile hiç tanıştın mı?
Hayır.
İyi adamdır. Daha çok senin tarzın. En iyi elemanlarımızdan biridir. İşini iyi yapar. Bruce bana onun Budapeşte'deki birlik değişimleriyle ilgili çok iyi bir rapor sunduğunu söylemişti. Adrian buna bir bakmalı. Yapılacak öyle çok şey var ki. Dosyayı açtı ve okumaya başladı.
Kontrol Hyde ile konuştun mu diye sordu.
Evet. İyi, ne dedi? Orada neler dönüyormuş?
Smiley ona viski sodasını uzattı. Smiley'nin Bywater Street'teki evinde oturuyorlardı. Kontrol her zaman oturmaktan hoşlandığı yerde, yani ateşin yanındaki koltuktaydı.
İlk gece gerginliğine sahipler dedi.
Bunu Hyde mi söyledi? Hyde böyle bir ifade kullandı, öyle mi? Ne tuhaf.
Oxford'un kuzeyinde bir ev tutmuşlar. Sadece 40 yaşlarındaki bu ajan varmış, bir Polonyalı. Fraser takma adıyla Magdeburg'dan gelen bir makinist olarak onu kaydettirmek istemişler. Seyahat evrakı Rostock'a gidecek şekildeymiş.
Başka kim varmış orada?
Haldane ve o yeni çocuk. Avery, şu Finlandiyalı kurye ile alakalı benimle görüşmeye gelen adam. Bir de Jack Johnson, telsiz operatörü. Savaşta onunla çalışmıştık. Başka kimse yokmuş. Büyük ajan ekipleri için yeterince fazla kişi var.
Amaçları ne peki? Ve onlara eğitim için bu kadar parayı veren kim? Biz de onlara bazı cihazları ödünç verdik değil mi?
Evet, bir B2.
Neydi o?
Bir savaş cihazı dedi Smiley rahatsız olmuş gibi. Sen tek alabilecekleri şeyin bu olduğunu söylemiştin, onu verdik. Bir de kristalleri. Kristaller konusunda seni rahatsız eden bir şey mi vardı?
Bunu sadece iyilik olsun diye yaptık. B2'ydi değil mi?
Ah iyi. Kontrol açıkça rahatlamıştı. Onunla pek de ileri gidemezler değil mi?
Smiley bu gece eve dönecek misin diye sabırsızca sordu.
Düşündüm de bana bir yatak versen iyi olur dedi. Evde bir sürü angarya var, insanlar. Gittikçe daha da kötü oluyor.
Lizer ağzında White Lady'nin tadı hala dururken masada oturmuş, önünde açık duran valize ve kol saatinin parlak kadranına bakıyordu. Saat 11'i 18 geçiyordu ve saniye ibresi de 12'ye yaklaşıyordu. Tıklamaya başladı. Jaj, jaj. ''Bunu hatırlayabilirsin Fred, benim adım Jack Johnson, tamam mı?'' Sesi alabilmek için düğmeyi çevirdi ve Johnson'ın kaya gibi sert sesini duydu. ''Acele etme'' demişti Johnson, ''acele etme, tüm gece kulağımız sende olacak.'' Öyle çok liste vardı ki cep fenerinin ışığında kaç tane şifrelenmiş grup olduğunu hesaplamaya çalıştı. 38 tane vardı. Cep fenerini bir kenara koyarak 1-3'ü 1'de 8'i tıkladı, sayılar kolaydı ama çoktu. Zihni de gayet açıktı. Jack'in kibarca tekrarladığı sözler her an beyninde yankılanıyordu. Kısalarda çok hızlı hareket ediyorsun Fred. Nokta tirenin 1/3 kadardır, unutma. Düşündüğünden daha uzun.
Boşlukları atlama Fred. Her kelime arasında 5 nokta kadar ve her cümle arasında 3 nokta kadar boşluk olacak. Kolunun ön kısmı maniplenin koluyla aynı seviyede duracak. Dirseğin vücuduna yapışık kalmayacak. Bıçakla savaştığını düşün. Onun gibi bir şey. Tüm bunlar aklına gelince hafifçe gülümsedi ve şifrelemeye başladı. Parmaklar gevşek, Fred gevşe, bileğin masaya değmesin. İlk iki grubu bitirdi. Bazı heceleri karıştırmıştı ama her zamanki kadar değil. Şimdi sıra 3. gruptaydı. Güvenlik sinyalini girecekti. S harfine tıkladı, sonra onu iptal etti ve sonraki 10 gruba geçti. Arada sırada saatin kadranına bakıp durumu kontrol ediyordu. 2,5 dakika sonra yayınına son verdi ve içinde kristal bulunan küçük kapsülü el yardımıyla arayıp buldu. Parmaklarının ucuyla gövdesindeki duyuları yokladı ve kristali yerine taktı. Sonra gereken ayarlamaları adım adım yapmaya başladı. Cep fenerini göstergenin üzerine tutarak siyah okun titreşimlerini kontrol etti ve bu titreşimlere göre düğmeleri uygun konuma getirdi. İkinci çağrı koduna girdi. Pre, pre. Cevap alabilmek için hemen butonu çevirdi ve işte Johnson karşısındaydı. QRK4, çağrın duyulabiliyor. İkinci kez mesaj göndermeye başladı. Gözleri anlamsız harfleri takip ederken eli de yavaş ama metodik bir şekilde hareket ediyordu. Nihayet Johnson'ın cevabını almıştı. Sinyal alındı. QRU, sana gönderecek bir şey yok. Denemeyi bitirdiklerinde Lizer kısa bir yürüyüş yapmakta ısrar etti. Hava son derece soğuktu. Walton Street'te ilerleyerek Worcester Koleji'nin ana girişi boyunca yürüdüler ve Banbury Road üzerinden tekrar kendilerini Kuzey Oxford'daki evlerinin güvenli kollarına attılar. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 211.